El-Em, Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, 8. Kaset, B Yüzü, sayfa 265. BC beni her defasında biraz daha hayrete düşürüyor, her defasında daha farklı bir ritüel icat etmiş olarak karşıma çıkıyordu. Daha önce böyle bir ayin yapan üstad görmemiştim. Demek insanların ihtirasları bilimi boğmaya başlayınca gerçeklerden ziyade kurallar öne çıkıyor, hakikat yoldan sapmaya başlıyordu. Siyavuş Paşa okuyor, Şerban da Almanca ve Rusça'ya tercüme ediyordu. Aslında cemiyetin üyeleri Keldani dilinden bazı ibareleri biliyor idiyselerdi, bu onların anlaşmalarına yetmiyor, ancak haberleşmelerindeki basit ifadeleri şifreliyor ve geliniz, bende, buldum, tamam, gönder, yardım et, koru gibi sözcükleri karşılıyordu. Posta güvercinleriyle haberleşirken kullandıkları dil ve yazı bu yüzden hep Keldani çağı çivi yazısının diliydi. İlk 3 beyit üzerinde aşk ve gizlilik sözcüklerinin ortak olduğunu biliyoruz dedi Siyavuş. Şimdi isterseniz okuyarak gidelim ve bu iki sözcüğün yan yana geldiği beyitler üzerinde yorum yapalım. Diğerlerini de kabul etmeleriyle öyküm okul yıllarından itibaren ağır ağır ve düşüne düşüne parantez içinde belki araya araya demeliydim parantez kapandı okunmaya ve Silistre Kalesi'nin mazgallarında kırılan şiddetli rüzgarların ıslıklarıyla Tuna'nın sahillerini titreten geceler boyunca karanlığa karışıp gidiyordu. Ne kadar sürdüğünü şimdi hatırlamadığım o uzun okuma gecelerinde ben bir yandan çok mutluydum, bir yandan çok acı çekiyordum. Mutluluğum çoktandır Leyla'mın hasretiyle yanarken birdenbire okunmaya başlanan öyküm sayesinde sanki yeniden büyümem, aşık olmam, cananımla buluşmam, sahralara düşüp zincirlere vurulmam, eski dostlarım olan ceylanları ve güvercinleri hatırlamam ve nihayet bu yaban ellerde içimi Leyla ile doldurmamdan kaynaklanıyordu. Gerçi bir şairin yahut bir aşıkın okumasına benzemiyordu ama yine de uzun süren ve bıktırıcı derecede kötü geçen günlerin tesellisi olmaya yetiyordu. Siyavuş okudukça J.J. Froberger öykümden etkilenmeye ve gittikçe daha büyük bir dikkatle dinlemeye başlamıştı. Benimle ilgilenmeyi bir şifre çözmek için değil, gerçekten öykümdeki aşkı anlamaya çalışarak yaptığını sezebiliyordum. Zaten bir sonraki şifre beytimi de o buldu. Beyit, benim Leyla ile kırda buluştuğum sahneyi anlatan minyatürün hemen altında yer alıyordu ve orada bayıldıktan sonra çöle ilk gidişim sırasında söylediğim bir cümleyi içeriyordu. Sevda siyah etti rüzgarım, aşk aldı inanı ihtiyarım. Siyavuş bunu okuduktan sonra, sevda günümü kararttı ve aşk bilinç dizginlerimi elimden aldı diye tercüme etmişti. Burada biraz duralım demişti o sırada J.J. İnsanın gününün kararması gece olması demektir. Bir aşk en çok geceyi sever, hem aşık da. Çünkü aşkın tekilliğiyle ancak gecelerde baş başa kalır o. Bu durumda gece aşkın sırlarıyla dolu olacaktır. Nitekim gece bütün kutsal metinlerde parantez içinde gizlilikleri parantez kapandı örten olarak geçer. Hilleli şair elbette Kur'an ayetlerini biliyordu. Bu arada bütün gizli işlerin gecelerde yapıldığını da unutmayalım. Parantez içinde tıpkı şimdi sizin yaptığınız gibi demek geldi içimden. Parantez kapandı. Belki de Hilleli Fuzuli gecenin örtüsünü saklanılacak en güzel yer sırların rahatça korunabileceği bir kale olarak almıştır. Olamaz mı? Elbette olur ve olmuş da diye atıldı Dimitrov. O halde Ebced karşılığını bir hesap edeyim ben diye devam ettirdi konuşmayı Siyavuş. Sonra da herkesin dikkatli ve meraklı bakışları altında Osmanlı alfabesiyle siyah sözcüğünü yazıp sıra ile sinin altına 60, y'nin altına 10 ve h'nin altına da 5 yazıp topladı. 75. Evet, burada 7 rakamı karşımıza çıktı. Tıpkı Babil ilahlarının sayısı 7 gezegen ve 7 gün orucu yahut 7 bitki şarabı gibi. Bir anlamı var mıdır bilmiyorum ama bu 7 bana sanki önemli göründü diye de ilave etti. 7 rakamının bu ayaz gecede ve bu karanlık mecliste telaffuzu içimde bir şeylerin eksildiğini hissettirdi bana. Nedense BC'yi eskisi kadar sevmediğimi anladım. Hele Arşiya Keldan'a veya Efendim Fuzuli'ye sırrı teslim eden Süryani Kütüphaneci'ye göre bunlar ne kadar da kalitesiz insanlardı. Üstelik hiçbiri bilimsellikten gelmiyor, siyasi yahut politik otoritelerini yalnızca BC'nin gizli gücü adına kullanarak güç birliği yapıyor, evrenin şövalyeleri gibi hareket ediyorlardı. Gerçi bu adamlar nasıl çalışacaklarını biliyorlar ve bilgi toplama işini çok iyi yapıyorlardı ama bu ağı yeniden kurabilecekleri konusunda şüpheli görünüyorlardı. Bazılarının içten içe bu ağın canı cehenneme, altınlara ulaşayım da diye başlayan planları olduğunu da ben biliyorum. Ellerini iki şakağına dayamış düşünmekte olan Şerban Mihal'e atıldı bu sefer. Dostlarım, sakın bu 7 rakamı beyitlerin sıra numarası üzerinde bir şifre olmasın. Hele daha önceki beyitlerin sıralarına bir bakalım, ne dersiniz? Daha önce buldukları beyitlerimin kaçıncı sırada olduklarını görmek için sayfalarımı baştan itibaren gözden geçirmeye ve söz konusu beyitlerin kaçıncı sırada yer aldıklarını saymaya başladılar ve bunların 607, 617 ve 687. sırada yer aldıklarını keşfettiler. Siyavuş Paşa saymaya devam ederek yeni bulunan beytin de 872. sırada yer aldığını söyledi iki gece sonra karanlığın sessizliğini yırtan bir sevinç çığlığı atarak. Evet, bizden önceki üstadlar Babil tanrılarının altın heykellerine bizim şu anda olduğumuz kadar hiç yakın olmadılar. Bundan sonraki beyitleri sırayla numaralandırıp yalnızca içinde 7 rakamı geçen beyitleri incelemek bize zaman kazandıracak sanırım diye ilave etti ve zaferini kutlamak üzere enfiye kutusundan bir tutam alıp burnunun sol deliğini kapatarak derin bir nefes çekti içine. Sonra da sofra bezi büyüklüğündeki peşkirini burnuna götürüp aksırmaya tıksırmaya başladı. Beyitlerimin sayfa kenarına sıra numaralarını yazma işini çivi yazısının rakamlarını en iyi bilen Mimar Dimitrov üstlendi. Böylece her beytimin karşısında önce 3 sonra 4 haneli rakamlar dizilmeye başlandı. Bunlardan içinde 7 rakamı geçenler sürh ile diğerleri kara mürekkeple yazılıyordu. Herhangi bir okuyucu bunları bir çocuğun oyalanmak üzere yaptığı karalamalar sanabilirdi. Latin veya Arap rakamlarını seçmemelerinin nedeni yabancı ellerde sırrın ortaya dökülmesini istemeyişlerindendi. Son beytimin karşısına çivi rakamlarıyla 3098 yazılmıştı. Varlığımın boyutlarını ve aşkımın genişliğini o vakit keşfettim. Efendim Fuzuli, benim öyküm için her biri diğerinden güzel tam 3098 beyit söylemişti demek. Tanrı yarlığasın efendimi. Geceler hep aynı yeknesaklık ile geçmeye başlamıştı. Kale muhafızlarının her yarım saatte bir "Yektir Allah yek!" diye sıra ile bağırarak tuttukları nöbet, müezzinin ahşap minareden okuduğu sabah ezanlarıyla karıştığı sırada dördü de çalışmaktan yorulmuş, enfiye ve anason kokusu salonun havasını ağırlaştırmış, mangalın ısı derecesi iyiden iyiye düşmüş oluyordu. Sonra Siyavuş Paşa abdest alıp camiye giderken diğer üçü derin bir uykuya dalıyorlardı ve öğleye kadar uyuyup akşama kadar burçlardan Tuna'yı seyrediyor, bazen kale dışında balık tutmaya ve yürüyüşe çıkıyorlardı. O son akşamda kavrulmuş buğday, kuru üzüm, badem içi ceviz ve leblebiden ibaret çerezler ile Tuna'da çerçi kayıklarından alınmış meyveler gümüş tabaklara doldurulmuş olarak sofraya konulduğunda Siyavuş Paşa'nın konukları için her zamanki gibi iki testi şarap yine hazır edilmişti. Kendimi çilingir sofrasında bir meze gibi hissettiğim akşamlardan sonuncusu olacaktı bu. İlk söz, Efendim Fuzuli'ye Bağdat İlimler Akademisi'nin Ama Kütüphanecisi'nin söylediği "Aşkı bilen biri için yedi gerçek sır vardır. Bu sırra sahip olan cihana hakim olur" cümlesi oldu. Karşısında 7 rakamı bulunan ve içinde aşk ile birlikte sır anlamına gelecek sözcüklerin geçtiği beyitlerim birer birer kendini ele veriyordu. 7 rakamına rastlayan beyitlerimin hepsi sırayla yorumlanıyordu artık. Sulu sefkenlerin Tuna'nın gür sesine karıştığı o gece yarısına doğru Siyavuş Paşa 1117. beytimi de okudu. "Endişeyi akıldan cüda kıl, aşk ile hemişe aşina kıl." Bu beyit benim öyküdeki amiroğulları obasında aklımı yitirdiğimin duyulduğu vakit iyileşmem için Kabe'ye dua etmeye götürüldüğüm günleri anlatan bölümdeydi. Babam Kabe'de edilen dualar kabul olur diyerek elimden tutup beni hareme götürmüş, ben de başımı o kutlu yapının eşiğine koyup şöyle dua etmiştim. "Tanrım, beni akıl endişesinden uzak eyle ve beni her an aşk ile içli dışlı yap." Siyavuş Paşa benim bu hareketimi delilik olarak nitelendirip arkadaşlarına böylece tercüme ederken ben aşktan kurtulmak için götürüldüğüm Kabe'de aşka düşmek için dua edişimin hazzını yaşamaya başlamıştım en son umutsuzluğumla. O gün ve kutsal Kabe bütün ihtişamıyla gözümün önüne geldi. Beni diğer insanlardan ve tarihteki diğer aşıklardan ayıran işte bu aykırı davranışım olmuştu. Beni ben yapan, beni önce çıldırtan ve sonra yüzlerce yıl binlerce akıllıyı gıpta ile peşimde koşturan, adımı hürmetle dillere destan eyleyen en kahramanca sözüm o idi. Kabe'nin eşiğinde gözyaşlarımın sicim sicim olup aktığını hala dün gibi hatırlıyorum. Leyla'nın hayali tam iki gözümün arasındaydı ve ben orada ilahi güzelliği bu hayalin içinde bulmuştum. "Endişe ne demek?" diye sordu yine J.J. Sakin bir sesle Siyavuş'a. "Düşünce ve fikir demek." cevabını alınca tatmin olmamış bir eda ile "Başka bir anlamı daha olmalı bu sözcüğün. Çünkü aşk ile 7 rakamı örtüşmüş durumda ama ortada sır yok. Bu yüzden başka bir anlamı daha olmalı." "Evet, var. diye cevapladı Siyavuş alaylı bir sesle ve devam etti. Gam, keder, tasa, vesvese, merak, şüphe. Daha devam edeyim mi? Yeter dostum, yeter. Aradığımı buldum ben. Vesvese de, şüphe de gizlidir çünkü. Hatta aşıkların gamının ve kederinin de gizli olması gerek. Saray orgcusunun aşkı bildiği ve bu konuda hayli tecrübeli olduğu anlaşılıyordu. O anda içimi dolduran duyguyu tarifte zorlandığımı hissettim. Bir yandan sırlarım elden gidiyor, bir yandan sırrımı bir aşık çözüyordu. Aşkı bilen biri için demişti ama kütüphaneci. Bu adam bendeki gizli aşkı anladığı için bütün diğer üstadlardan ve BC üyelerinden farklı gibi göründü gözüme ve o gece gizli bir hayranlık ile yakınlık duymaya başladım kendisine. Sanıyordum ki keldani rahiplerinin uzaya ait sırları bu adamın elinde kötüye kullanılamaz. Dünyaya yeni bir şekil vermek için altın ilah heykellerinin parasıyla isyanlar çıkartılabilir. Avrupa kıtasının değişik ülkelerinde masum insanların hayatı yok edilebilir. Hatta savaşlar icat olunup ordular beslenebilirdi. Ama müziği sanat edinen bu adamdaki ince ruh, uzay bilgileriyle dolu tabletleri asla altınlara feda etmezdi. Şimdi bunu düşünürken az evvel hepsine birden püskürttüğüm ithamlarım dolayısıyla kendimden utanır gibi oldum. Belki de işler benim düşündüğüm kadar kötü gitmeyebilirdi. Sonra azıcık rahatlar gibi oldum. Benim fikir değiştirmemin üzerinden çok geçmedi. J.Frobergher'in de içini bir endişenin kapladığını, diğerleri beytin anlamı ve şifresi üzerinde ebced hesapları yapmaya çalışırken onun güya konuşulanları dinliyormuş gibi göründüğünü ama aslında içinde derin bir sorgulama sürecinin başladığını hissettim. Kale duvarlarına çarpıp kaybolan konuşmalar arasında salonda bulunan 3 kişinin bilemediği gizli bir endişeydi bu. Acaba BC bilimden sapıp paranın peşine düşmekle iyi mi yapmıştı? Evet, galiba iyi bir şeyler de kalmıştı benim için dünyada. Silistre kalesine bir kalebend gibi getirildiğim günden beri içimi kemiren bu endişe şimdi onun kalbinde de küt küt vurmaya başlamıştı çünkü. Frobergher'in zihninde şimdi daha evvelki cemiyet üyelerinin kimlik ve kişilikleri beraber şekilleniyordu. Her çağda yalnızca bir tek gönülde saklanıp bir tek dilden son anda güvenilir bir bilge kişiye emanet edilen bu büyük sır, acaba şimdi bu odadaki adamların mı elinde olmalıydı ve bu adamlar gerçekten bu yüce sırrı taşımaya yetkin miydiler? Benim Roma'ya kaçırıldığım zamandan bu yana BC'nin Vatikan'daki hiçbir üyesi papalık çıkarları için cemiyetin çıkarlarını feda etmemişti. Şüphesiz şu anda odada bulunan 4 kişiye de ayrı ülkelerde yine aynı dürüstlükle davranmış üstadlar vermişti bu sırrı. Nasıl bir çağda yaşıyoruz ki 4000 küsur yıldır içine kötü düşüncelerin sızamadığı cemiyetin sadakat yemini artık parçalanıyor diye hayıflandı içinden ve derin düşüncelere daldı. Dünya gerçekten değişiyordu. İyi de onu yeniden şekillendirmek adına masum insanların ölümü göze alınmalı mıydı? Dünyanın yeni şekli acaba insanları mutlu edecek miydi? Sirse'nin çiftliğinde hayvanlara dönüşen aşıklar sürüsü acaba yeniden insan olmayı isteyecek miydi? Cemiyet üyeleri başkalarının mutluluklarına veya mutsuzluklarına karar verme yetkisini hangi güçle kullanmaya kalkışacaklardı? Tanrı'ya ait olan kaderi değiştirme yetkisini hangi ölümlü isteyebilirdi? Ve bu doğru muydu? Şu anda Silistre Kalesi'nde bulunan diğer 3 kişi şifreyi elde ettiklerinde acaba nasıl bir güç elde etmeyi hayal ediyorlardı? 7 yıl önce toplanan konsilde yenilenen sadakat yeminleri bu kadar kısa sürede nasıl değişmiş olabilirdi? Son 7 yılda yapılan savaşlar mıydı bunun nedeni yoksa dünyadaki gelir dengelerinin değişmesi mi? Belki de insan nüfusunun çoğalması. Ama bunlardan hiçbirisi uzaya açılan kapıların insanlığa hükmetmek için kullanılmasına ruhsat vermezdi. Vermemeliydi. Keldani bilge rahipleri tarafından galaksiler arasında yapılacak uzay yolculukları bütün insanlığı ve dünyanın tamamını kurtarmak için planlanmıştı. Peki bu sırların çözülmesi insanları sevindirecek miydi yoksa üzecek mi? Peki dünyaya ağlamaya mı gelmiştik, gülmeye mi? Biz ne yapmaktayız? Tanrım! Sözleri o gece müzisyen Johann Jakob Frobergher'in dudaklarından dökülen son cümleler oldu. Ertesi gün Silistre Kalesi'nin muhafızları burçların en yükseğinden Tuna sularına atlayan bir adamın parçalanmış cesedini çıkardılar. Kuşağının içinde yeni beslenmekte olduğu bir neşidenin notalarından başka bir şey bulunamadı. Ah Leyla! Yokluğumda bunca acıya katlanmalı mıydım? Efendim Fuzuli'ye sırrını korumak uğruna bunca acıyı yüklenmemi ister miydi? Ben ölümsüz aşkı uğruna hayatını ortaya koymuş bir aşık iken altın ve bilim neyime idi? Seni çok özlüyorum Leyla. Nerelerdesin sevgilim? Sayfa 273. Ettik o kadar ref'i, taayyunki neşati, ayine-i pür tab-ı mücellada nihanız. Söyleyen Neşati. Ey Neşati, kendimizi ruh iklimlerinde öylesine yitirdik ki, artık gönlün parlak aynalarında bile görünmez olduk. Bölüm 23. Bu, dil bilmez kuzey ülkelerine gittiğim ve akıllara ziyan sihirler seyrettiğimdir. Çoktandır kirli harvarının çiğ et kokan üçüncü göz torbasında diyardan diyara savrulduğu Molla Mehmet, her şehir ve kasabadaki adeti üzere paşanın huzurunda diz kırıp baş eğdi ve "Destur ya asaf-ı devran ve yegane-i zaman olan ulu vezir" diye tantanalı bir eda ile yapacağı gösteri için izin istedi. Önceleri ordusundaki askerler tarafından güzelce müezzin diye anılan 50 yaşlarındaki bu ince uzun boylu esmer güzeli adam, Prut bataklıklarında Deli Petro'nun dağlar gibi askerle yığılı ordusunu yendiği halde soluk masasında karısı Rus çeliçesi Katerina'ya yenilerek yaptığı anlaşmadan sonra hakkında çıkartılan dedikodulardan yorulup bitmiş olan Baltacı Mehmet Paşa'ydı ve payitahta dönerken o yıllarda sık sık baş kaldırarak yönetime gaileler açan Arap ve Kürt beylerinin tenkili için Karadeniz'i doğudan dolaşarak yolunu uzatmak zorunda kalmış, görevini yerine getirmiş, her sorumluluk sahibi insanın duyduğu huzuru duymak istediği halde Çariçe Katerina ile hakkında çıkartılan dedikodular yüzünden Halep'in o güzelim sonbaharının bile tadını çıkaramadan hüzünlü akşamlara gömülüp gitmişti. Kenti kuş bakışı gören beyler beylik sarayında kalıyordu ve sur dışında karargah kurmuş olan ordusunun tam üstünden seyrettiği gün batımının melali ile uzak hatıralara daldığı şu Eylül akşamında içinde bir sıkıntı hissediyor, sanki kalbi daralıyor ve boğulacak gibi oluyordu. Bir paşa için çok ağır bir imtihandı kendi ordusunun yine kendisi hakkında kötü sözler söylüyor olması. Şu anda gözünün önünde sıra çadırları, idman meydanı, başbuğlar alayı, ahırlar, tavla meydanı, okçuların menzil ve hedefleriyle göğsünü kabartan bu orduyu kendisi tertip etmiş, pek çoğunu evladı gibi emek verip yetiştirmişti. Yazık ki şimdi kendisine karşı hepsinin hiç de hak etmediği bir itham ile kaşları çatık idi. Kendisini ihanete uğramış hissediyordu. Ordu içinde çekemeyenlerinin bu kadar etkili olabileceklerini ve askerin neredeyse yarısını aleyhine döndürebileceklerini hiç tahmin etmemişti. Biraz da bu gafleti için kendisine kızıyor ve vurdurulması gereken kellelere yaşama hakkı tanıdığından dolayı kendisine küfürler edip duruyordu. Yanındaki insanlar ve bezm için hazırlanan sofralar, şöh fıkralar ve hanendelerin kadife sesleri de üzerindeki bu melali atmaya yetmiyordu. Hatta kentin orasında burasında sayıları yüzleri bulan dokuma tezgahlarının önceki akşamlarda bir aruz vezni gibi ahenkle dinlediği ritmik mekik sesleri bu akşam beyninin duvarlarını ömürlere küçük darbeler vura vura akan bir saatin rakkası gibi dövüyor dövüyordu. Neyse ki karamsar darbeler uzun sürmedi ve İstanbul'dan kendisine hitaben yazılmış olan Beyler Beylik fermanının yola çıktığı haberini getiren güvercini okşarken buruk bir sevinç ile bir parça kendine geldi. Aslında bütün isteği azıcık bir gülümseme ve askerlerinin Çariçe'yi önce ipeklere yatırmış, sonra da rüşvet almış. Öyle olmasaydı yeryüzünden Rus adını kazıyacaktık diyen fısıltılarını unutmaktı. Güvercini okşarken duyduğu huzurda da aslında bu kurtuluş umudu vardı. Çünkü gelmekte olan fermana göre şehrin şimdiki beylerbeyi dedikodularla çalkalanan orduyu alıp İstanbul'a sevk edecek, fısıltıları da beraberinde götürecekti. Üstelik çok özlediği ailesi de kendi belirleyeceği yeni yönetim kadrosu da aynı günlerde Halep'e doğru yola çıkmış olacaktı. Şimdiki sahibi Molla Mehmet, Baltacı Vezir'den izin istediğinde Beylerbeylik Sarayı'nın yüksek duvarlarla çevrili geniş avlusunda ordunun ileri gelen komutanları, Halep'teki devlet adamları, şehir eşrafından bazıları ile hanendeler, sazendeler ve şairler vardı ama Baltacı Vezir sanki yoktu. Molla Mehmet'in diz çökmüş durumda o ağdalı sözleri üçüncü defa ezberden okuması üzerine paşa önce ne diye belinledi ve ardından başıyla işaret ederek Molla Mehmet'e destur verdi. Onun bu dalgınlığını meclisteki hemen herkes o sıralardaki bunalımlarına verdi. Hatta ben de önce bu dalgınlığın imzaladığı barış hakkında insani kaygılara bağlı olduğu için sevinen ama siyaset bakımından bin defa pişmanlık duyan bir paşanın her zamanki dalgınlığı olduğunu sandım ama sonra anladım ki Baltacı Vezir bu sefer sevinç hülyaları arasına dalıp gitmişti ve güvercini son bir kez okşayıp salıverdikten sonra "Tamam, biraz da eğlenelim artık." diye silkinip Molla Mehmet'e gülümsemiş, hatta ellerini sevinç ile birbirine vurmuştu. Ardından meclisin asıl sahibi olan Beylerbeyi hizmetçilerine işaretler edip yanına çağırdı ve ortadaki yemek sinilerinin, tatlı tabaklarının, sofra örtülerinin toplanmasını emretti. Molla Mehmet'i de bu meclise zaten o çağırtmış, sadrazamı bu zor günlerinde bir parça neşelendirmek istemişti. Molla Mehmet ile uzun zamandır beraberiz. Kendisi simya ilmini en ince ayrıntısına kadar bilen, sihirbazlığın binbir çeşidiyle pek çok ilde, ülkede şöhret bulmuş 60'lık bir Kürttür. Medresede okurken gizli bilimlerle uğraşmaya başlamış, acayip şeylere merakı yüzünden bütün ömrünü remilçilik, falcılık ile geçirmiş, derken mesleği sihirbazlığa çevirmiş. Osmanlı ülkesinde o yıllarda sihirbazlık yasaklandığı ve bu da icra-i sanat edemediği için Kırım, Lehistan, Eflak, Boğdan, Alman ve İsveç diyarlarında dolaşıp durmuş, nihayet şöhreti iyiden iyiye yayılınca geri dönüp Halep'te vatan tutmuştu. Silistre Kalesi'nde Froberger'in intihar etmeden önceki gece, "Beni aman yiğidim, bu kitabı ömrün pahasına koru ve Lützen'e götürüp Kraliçe Kristina'ya teslim et, ödülünü fazlasıyla verecektir" diye teslim ettiği leh dönmesi Çavuş Gustav, Silistre Kalesi'nde onu Mustafa olarak biliyorlardı. BC'nin büyük üstadı Marduk'u bulmak üzere İsveç'e gidecekken Brandenburg'da onunla karşılaştığında hayatının değişeceğini bilemezdi elbette. Nitekim daha karşılaştıkları gün Gustav'ı etkisi altına alıp arkadaş oldular ve Gustav yaratılışına pek uygun düşen sihirbazlıkla ilgilenmeyi kuzeyin soğuk ülkelerinin kraliçesine bir kitap ulaştırmaktan daha cazip bulduğu için Pomeranya'dan Moskova'ya, Özi'den Krakow'a, Buhara'dan Kabil'e, kah ıssız hanlarda, kah alkışlarla dolu salonlarda, bazen sirklerde, bazen panayırlarda, kimi konaklarda, kimi saraylarda, bazen aç ve susuz ama bazen işlemeli giysiler içinde yarını düşünmeyerek dolaşıp durdular. Her gittikleri yere beni de sürüklediler tabii ki. Belki de buna şükretmeliyim. Çünkü onlar sayesinde dünyanın pek çok yerini dolaştım ve BC'nin planlarını daha iyi anladım. Lehistan Kralı 7. Vladislas ile Rus Çarı Mihail Romanov'un şeref konuğu olacak kadar yakınlarında bulundukları zamanı veya İran Şahı Safi ile satranç oynayıp onu yenecek derecede dost oldukları günleri unutmam mümkün değildir. Hem BC korkusuyla hem de ilginç maceralar ve deneyimler adına heyecanlanıyordum. İki kafadar, en büyük cömertliği Özbek Hanı İmam Kuli Bahadır'dan gördüler. Orada en mutlu zamanlarını yaşadılar. 40-50 gün zifiri karanlık ahırlarda bekletildikten sonra Nevruz Bayramı'nın coşkusuna kendini teslim etmiş büyük kalabalıklar önünde güreştirilen atları seyrettiğim Semerkant ile Buhara'da tam 8 yıl gönüllerince yaşadılar. 6 aylardan itibaren yapıla gelen otantik Nevruz şenliklerinde çekik gözlü güzelleri seyrederek Leyla'ma tekrar tekrar özlediğim bu 8 yılda benim Orta Asya'daki doğal hayatı da tanıma fırsatım oldu. Efendim Fuzuli'nin soyu olan Bayat boyundan buralarda insanlar tanıdım ama hiçbirini artık ona benzetemedim. Göçebe hayatımızda cildimin iyiden iyiye eskidiği yıllara girdiğimde Kuli Han öldü ve Halep Beylerbeyi gizemli olaylara ilgisinden dolayı bizi şehrine davet etti. Eski zamanlara dair küllenmiş aşk korlarının yeniden tutuştuğu ve küllerin savrulmaya başladığı yeni bir çağ işte o zaman açıldı önümde. BC'yi ve Babil hırsızlarını hatırladım. Ne onlarla ne onsuz olamadığımı o vakit fark ettim. Aziz dostum, ben Silistre'den ayrılmasaydım belki Müslüman bir ülkede hayat kurabilirdim. Ancak dünyanın bunca günahına battıktan ve artık 60'ına girdikten sonra, hele de şu hastalıklı bedenimle tekrar Müslüman gibi yaşama ikiyüzlülüğüne katlanamam diye veda eden ve ayrılırken bir hatıra olmak üzere beni Molla Mehmet'e veren Gustav'dan sonra birkaç aydır Halep'teyiz. Brandenburg'da tanışıp dost oldukları yıl Gustav Müslüman sarığı değil, leh baratası giyiyordu. Silistre'den beni koynuna sokup yukarılara doğru kaçtığı gece Eflak köylerine yaklaştığı bir sırada karnını doyurmak üzere okladığı bir tavşanın kanını iç gömleğine, cepkenine ve serpuşuna sürüp Tuna'ya bırakmış, böylece hem Müslümanlığından soyunmuş hem de Silistre önlerinde cepkenini bulanların Yusuf kıssasında olduğu gibi Mustafa Çavuş'u kurt yedi sanıp bir daha aramaya kalkışmamalarını sağlamıştı. Dostluklarının ilerlediği ikinci ayda Molla Mehmet'e beni gösterip hakkımdaki öyküyü ve Froberger'i anlattıysa da Molla Mehmet bu öyküye hiç inanmadı ve Froberger'i hayali bir adam sayıp İsveç kraliçesine gitme fikrini hiç gündeme getirmedi. Molla için bu gurbet illerde Türkçe bir kitap ile karşılaşmış olmak içinde entrikalar bulunan bir öyküden daha heyecan vericiydi çünkü. Daha sonraki yıllarda Gustav Kendisini afyona ve sihirbazlığa kaptırınca Molla Mehmet'e yardım eden bir figüran olmayı İsveç sarayında asilzade olmaya yeğe tutmuş. Yıllar yılı Froberger'i her hatırlayışta belki bir gün İsveç sarayında da gösteri yapacakları umuduyla iç çekmiş. Ama bu isteğini ustası parantez içinde artık ona ustam diyordu. Parantez kapandı. Molla Mehmet'e hiç açamamıştı. Yine de ikisi birlikteyken hayatlarından memnun yaşadılar ve itiraf etmeliyim ki ben de ilk defa sade bir ömür içerisinde heyecanlı serüvenler görerek mutlu oldum. İkisi birlikte bazen iplerde yürüdüler, bazen kılıçlarla kavga ettiler. Birinin diğerini ikiye biçtiği, diğerinin de ötekini fıçılara koyup uçurumlardan yuvarladığı zamanlar oldu. Birbirlerine canlı sıçanlar yutturdular, yılanların zehirli dillerine hedef yaptılar. Bazen üst üste koydukları şişelerin üzerine perendeler atarak çıktılar, bazen iki sırık üzerinde insanlara tepeden baktılar. İsfahan'da 5 yılda bir kez yapılan sihirbazlar ve cambazlar panayırında diğer meslektaşlarıyla yarışıp ayaklarına bağladıkları keçe postlar ile iki uçurum arasında asılmış iplerde sırtlarına birer kuzu alarak yürüdüler. Dişleri arasında taşıdıkları sırıklar üzerinde şarap dolu testilerle seyircilerin arasına koşup halkı birbirine kattılar ve alkışlar arasında tamamladıkları gösterilerden sonra ellerindeki Hindistan cevizi kabuğundan yapılma keşküle bırakılan paralarla kendilerine kuzu etleri, zencefilli pilavlar ve çeşit çeşit tatlılardan ziyafetler çekip form tuttular. Saçlarına bağladıkları makaralar ile uçurumdaki sicime asılı olarak boşlukta kılıç harbi yaptıkları cambazlık veya birinin diğerini görünmez yaptığı sihirbazlık gösterilerinden sonra yorgun ve tere batmış olarak akşama ettiklerinde Gustav şarap kadehi ve esrar kutucuğunu kucaklayarak ortamalı bir kadının göğüsleri arasında Molla Mehmet de abdest alıp namaz kılmak üzere oturduğu seccadesinin üzerinde dinlendiler, huzur buldular. Aralarına hiçbir kırgınlık ve din ayrımı giremedi. Girmesine müsaade etmediler. Birisi Arapça ve Farsçayı medresede okumuş, diğeri Leh, Alman ve Rus dilini çocukluğunda öğrenmişti. Yalnızken Türkçe konuşuyor, gittikleri yerlerde diğer dillerle iş buluyorlardı. Birlikte 35 yıl derbeder bir hayat sürdüler. Molla Mehmet, Osmanlı Veziri Baltacı Mehmet Paşa'nın önünde tek başına yapabileceği gösterilere mahkum olduğunu hissedince can dostu Gustav'dan ayrı düşmenin acısıyla ilk defa yandı. İçkiyi de afyonu da artık bırakması gerektiğini kaç kere söylemiştim. Belki de şu anda Buhara'nın en pis hanının sidik kokulu bir ahırında afyon yutmuş olarak can veriyor diye geçirdi içinden ve bu gösteriyi onun aziz hatırası için yapmaya karar verdi. Gustav için yapılacak bir gösteri de ihtişamlı olmalıydı. Ve simya ile elde ettiği marifetlerin en büyüğünü göstermeye karar verdi. Böylece kendisini baltacı vezire kabul ettirmek ve himayesine girmek geçiyordu içinden. Onun üzerindeki hüzün bulutunu dağıtabilirse belki kendisine gedikli dal kavuk bile olabilirdi. Bu yüzden işini çok iyi yapmalıydı. Önce huzurda diz çöküp herkesi selamladı ve Hayya ala salah! Vezir ocağı daim ola! Baltacı paşa kaim ola! Fisegor'un ruhu berbat! İbn Sina ile Ebu Haris ruhları şad ola diye dualar etti. Ardından birkaç dakika ayakta bekleyip gözlerini yumarak mırıldanır gibi bazı cümleleri tekrarladı ve bir işaretiyle beyler bir ihanendeleri kudümlerine ve dairelerine vurmaya başladılar. Zirkule makamından zil ve kudüm sesleri yükselirken her zamanki gibi kendisini seyredenlere bir uyarıda bulundu. Yaranı dostan! Bilin ve uyanık olun. Eğer cesaret sahibi yiğitler iseniz beni temaşa ederken korkup kaçmayın. Eğer korkacaksanız şimdi meydanı terk edin. Beylerbeyine ait sarayın avlusunu dolduran insanlardan bir tanesi bile bu uyarıdan dolayı yerinden kıpırdamadıkları gibi Molla Mehmet'in sözlerinden heyecan bile duymaya başladılar. Bunun üzerine Molla derhal üzerindeki esbabları en son parçasına kadar çıkardı. Üzerinde giysi namına hiçbir şey kalmayınca avluyu dolduran kalabalıktan uğultu halinde bir ses yükseldi. Molla Mehmet söze girdi. Ağlarım, beylerim, ağabeylerim, gördüğünüz gibi ben zekerli, taşaklı bir adam değilim. Hatta dübürüm de yok. Böyle bilin, safanız olsun. Molla Mehmet'in önünü ve arkasını düz bir deriden ibaret gören seyirciler, bre bu ne biçim insan, hiç yiyip çıkarmaz mı, önü ardı tahta gibi deri parçaları diye düşünürken o meydanı 3 tur dolaştı. Sonra Semerkant'tan Halep'e kadar beni de içinde taşıdığı kirli çuvalından, Yemen hasırından incecik dokunmuş bir peştemal çıkarıp beline doladı ve kara bataklar denizde yürür gibi birkaç adım sekerek koşmaya, ardından da ayakları yerden kesilip uçmaya başladı. Avlunun yüksek duvarları seviyesinde uçarak turlar atarken orada bulunan insanların isimlerini ''Ey Aklan! Ey Gafilan! Ey Falanın oğlu Falan! Ey Filancanın babası Peşmekan!'' diye sayıp hepsini teker teker selamladı. Ben bu gösteriyi daha evvel çok kereler seyrettiğim için artık Molla Mehmet yerine avluda toplanıp ilk defa uçan bir adam gören insanların şaşkınlığını izliyor. Onların hayret dolu yüzlerinin şekilden şekile girmesine bakıyordum. Bu sihir ustası adamın bir yandan kanatlı kuşlar gibi kollarını sallayarak uçarken, diğer yandan kendilerinin başlarına talih kuşu konar gibi ayağını değdirerek adlarını dosdoğru söylemesinden duydukları ürperti, dehşet ve heyecan gerçekten de seyredilmeye değer şeydi. Molla Mehmet'in hemen herkesi selamladıktan sonra belinden peştemalını çıkarmasıyla avlu birdenbire şiddetli bir gulgule ile doldu. Bir ayıp, edep yahu, örtün gidiyi, hani bunun zekeri yoktu gibi sesler arasında Molla Mehmet iki kırış uzunluğundaki zekerini eline alıp birbirine giren insanların üzerine öyle bir işemeye başladı ki kaçan kaçana. Ben Molla Mehmet'in bu gösteriyi Rus sarayındaki asilzade hanımlar arasında da yaptığını hatırlayıp kadınların buradaki erlerden daha cesur davrandıklarını düşündüm.